Ayrım 7.
Dedik ya, akşamdı artık. İşte bu yerin benzeri olan hatırıma geldiğine göre Nice, Monte Carlo, Biarritz, Ostend'da. Yüz binlerce kadın günün pek önemli olan bu yarısında aynalarının karşısına oturmuşlar. Güzellik ve moda endüstrisinin buyruklarına uyarak yüzlerine mevsimin standart güzelliğini makyajla vermeye çabalıyorlardı. Akşam yemeğine hazırlıktı bu. Moda endüstrisi bu kadınları kılık kıyafetleri içinde taahhütlü posta paketi gibi kapalı olarak doğumlarından ölümlerine dehliyorlardı. Tuvaletleri tamamlanınca akşam yemeklerini yiyecekler, sonra danslar manslar olacak ve dolambaçlı yollardan gece avantürlerine girişerek gizlice birbirlerinin yatak odalarına kayacaklar. Tuhaftır ama bu bomboş paketlerin dünya ekonomisine etkisi büyüktü. Bir nedenden bir nedene sıçraya sıçraya düşünürse anlaşılır ki bu cennet gibi yerlerin ihmal edilme nedenlerinden biri de büyük ihtimalle moda endüstrisidir. Vazgeç efendim. İşte tam o tuvalet ve hazırlık anında ben tamamıyla masum bir adam, jandarmalar muhafazasında sürgün yerim ya da hapishanem olacak şehre yaklaşıyordum. O anda gönlüm 16-17 yıl önce gördüğüm ve bu yerlere uzaktan uzağa benzemesiyle hatırıma gelen Batı Akdeniz kıyılarında değil, Cezayir'de Fransızlara karşı vur patlasın, çal oynasın, çat çut diye çakmak çalan Abdülkerim'in savaşlarıyla, İrlanda'da İngiliz İmparatorluk kuvvetleriyle çarpışan Erinlilerle birlikteydi. Rahatsız bir dünyaydı o. Neyse, Çalataban yokuş yukarıya gidiyoruz. Artık hepsi süvariydi, Çalataban giden yalnız bendim. Bodrum. Nihayet yokuşun tepesine gelmiştik. Yolcular, neredeyse Bodrum görünecek dediler. Yüreğim çarpıyor. Kaç aydır buraya gelmeye uğraşıyordum yahu. Tepedeki bir dönemeci dönünce, şırak, gur diye Arşipel'in koyu çividisi ölçülmez açıklıklara kadar yayılıverdi. Hani büyük camilerde ya da kiliselerde bir din adamı bir şey söyler de cemaat o sözü tekrarlar. Tekrarlanan söz en yakınımızdaki binlerce dudaktan binlerce insan ötelere kadar dalga dalga sıcak bir uğultu halinde enginler. Böyle bir gürürler de secdeye varışlarla olur. Yalnız burada üstümüzü kapayan bir kubbe değil bir derinlik vardı sonsuz. Akşamın çividisinde koyulaşan koca arşipel, eski deniz, varlığını bana öyle bir heybetle bildirdi. Masmavi bir gürleyişti o. Ben diyeyim 100.000 deniz mili, siz diyeyim 500.000 deniz mili en berrak bir açıklığa uzanıyordu da uzanıyordu. Durduğum tepeden sonsuzluğu seyrediyormuş gibiydim. Güvercinlik körfezinde de böyleydi. Ama orada ne de olsa karşı kıyı vardı. Burada göz yayılımına hiçbir engel yoktu. Bakış ufukları beriledikçe adalar, sonra kıyıların denizle sarılıp sarmalaşmış kalabalık burunları ve koyları. Bunların ortasında hilal şeklinde iki liman, ortada da kaleyi taşıyan yarımada. Doğrusu ben kalenin kulelerini daha basık sanıyordum. Bembeyaz yükseliyorlar. Yüreğimdeki kaygı artıyor. Ne de olsa Bodrum adının yüreği sıkan bir karanlığı, bir loşluğu var. Oysa gördüğüm ışık ve berraklık, buğuyu üfren Meltem gibi izbeliği ve loşluğu öylesine sildi ki, hapsedilsem bile hapishanenin göğü gören bir penceresi, bir kapısı olur diye içim aydınlandı. Elbette hapsedilmesem daha iyi olurdu. Ama bu berraklık olduktan sonra kaderin o aksi cilvesine bile katlanabilirdim. Ara sıra içim ork gibi ötüyordu. Artık yokuşu iniyoruz. İşte burada ufak bir aksilik oldu. Jandarmaların birdenbire muhafız jandarmalıkları tuttu. Hani dervişlerin babası tutması gibi bir şey. Ben yayan yürüyordum. Ta Milas'tan Bodrum'a yürümüştüm. Ayağıma çabuğumdur. Ne var ki bu işte ben kendim yürüdüm diyemem. Yol beni meşgul etmiş, çekip götürmüştü. Jandarmalar, şimdi şehre ve hükümet dairesine geliyoruz. Böyle yayan gitmek olmaz. Atın üstünde dik oturarak hükümet konağına şanla gitmek gerek diyorlar ve başka demiyorlardı. Ben şanla dimdik yürürüm dedimse de bir türlü dinletemedim. Burun ta Kaf Dağı'nda olarak izzet ve ikballe çıktığım babı devletten diyenler olmuştu. Tersine olarak ben şanla gidecektim babı devlete. Devlet başına kondu derler. Benim başıma adam akıllı konmuştu. Zaten 6 aydır yalnız bana değil, 1000 kişiye yetecek kadar devletlenmiştim. Ata bindim, şiltem de arkamda. Bastılar mahmuzları, şaklattılar kamçıları, nallarımız kahvehanede 1000 kişi birden tavla oynuyorlarmış gibi şakırdıyor. İçim hızla yukarı aşağı sallanan bir şişe gibi çalkalanıyor. Sokağın birinde Mustafa'yla yolcular ayrıldılar. Tam devlet kapısına varacağımız zaman benim biniciliğim paydos etti. Dik duracağıma atın boynuna sarıldım. Bu nedenle Bodrum şehrine dikine gireceğime baştan kara yatay girdim. Hemen attan indik. Sağımızda hükümet konağı, solumuzda da tek katlı jandarma dairesi. Sonradan daire ile konağın 4 tarafını çiçekler ve palmilere boğdum. Jandarma dairesine götürüldüm. Fethi Bey adında çok sempatik bir insandı. Hemen Muğla valisinin evrakını çıkarıp jandarma komutanına verdim. Yüreğim pat pat ediyordu. Komutan, izin verin Cevat Bey, bu evrakı Kaymakam Bey'e göstereyim, dedi. Çıktı, karşıya hükümet konağına geçti. Okuyucum, bizim yürek tek silindirli dizel deniz motoru gibi işliyor. Gövdemi olduğu gibi sarsıyordu. Öyle ki nabzımın güm güm atışıyla oturduğum gevşek hasır sandalye cız diye ötüyor. O yürek zaten neler çekmemişti ki? Az sonra komutan geldi. Ne diyecek diye gözlerim dudaklarına dikili bir şekilde duruyordum. O gülümsedi. Sizi Kaymakam Bey görmek istiyor, dedi. Yahu nere mi görecek? Benimle ne halt edilecekse şu işkencemi lastik gibi sündüre sündüre uzatmadan edilse bari. Haydi kalktım. Komutanın yanında merdivenlerden çıkıyoruz. Ben adetime göre 4'er 4'er çıkacağım basamakları ama teker teker çıkarak 3. kata geliyoruz. Orada tıknazca bir adam, yani kaymakam, beni görünce ayağa kalktı ve bana bir sandalye gösterdi. Bu sefer bakışım kaymakamın dudaklarına takıldı. Etti sonra, vali beyin emirleriyle şehir sınırları içinde serbest kalacaksınız, dedi. Başka şeyler de söyledi ama ben dinleyemiyordum artık. Ey okuyucum, kaymakamın sözlerini duyunca sevinçten kalkıp dans ettiğimi ya da başımda sevinç zillerinin çaldığını sanırsınız değil mi? Ne gezer? O sözler üstümden adeta ezici bir yükü kaldırdığı halde o dakikada büyük bir yorgunluktan başka bir şey hissetmedim. Sonradan bana Fethi Bey şöyle anlattı. Ben kaymakama evrakınızı ve valinin emrini götürdüm. Kaymakam bana şehirde serbest kalacağınızı ama o müjdeyi size kendi vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine ben size bir şey söylemedim. Kaymakam size şehirde serbest kalacağınızı söyleyince kaymakam ve ben sizde belirmesini beklediğimiz sevinçten eser yoktu. Bilakis oturduğunuz yerde çöküverdiniz. Ta uzaktan konuşuyormuşsunuz gibi zayıf bir sesle teşekkür ederim dediniz ve şaşkın şaşkın etrafınıza bakındınız, dedi. Demincek söylediğim gibi ben şaşkınlık değil büyük bir yorgunluk duyuyordum. Herhalde ta Üsküdar'dan beri önümdeki ağır bir yüktü, ite ite sürüp yürütmeye alışmıştım. Ben öyle iterken yük birdenbire önümden alınıverince sanki bacaklarım birbirine dolaştı ve ben boylu boyunca yere düştüm. Bacaklarına uzun zaman pranga ve ağır zincirler takılı olanların zincirleri alınınca, zincirsiz ayaklarla yürümesini unuttukları için birkaç gün sendelerlermiş. Bana da onun gibi bir şey oldu galiba. Önüme bir kahve getirdiklerini ve sigara ikram ettiklerini hatırlıyorum. Sigarayı tellendirdim. Yavaş yavaş kendime geliyordum. Daha doğrusu içimde bir müzik sesi duyuluyor, perde perde tize çıkıyordu. Validen o kağıdı aldığıma çok iyi etmiştim. Çünkü kalebentlik mahkumiyetimi duyan Bodrum savcısı, o zamanki deyimiyle müddei umumisi, ben gelmezden önce hep kaleye kapatmam lazım ama kale harap, onu serbest de bırakamam, gelince hapsetmek zorunda kalacağım, der dururmuş. Onu gördüm sonradan. Kendine, kendi gözünde güvenilir bir adam olduğu inancını vermek için mutlaka dediği gibi yapacaktı. Ondan bir şey çıkmazdı. Çünkü vilayete başvurunca serbest bırakılma emri herhalde gelecekti. Fakat o emir gelinceye kadar belki bir ay hapiste kalabilirdim. Bodrum beni ihtiyar bir yazar olarak bekliyormuş. Beni, tamamen hatırlamıyorum, 33 ila 36 yaş arasında boylu postlu bir adam olarak görünce şaşırmışlar. Asıl tuhafı ben de kendimi bitmiş bir insan sanıyordum. Bana bu duyguyu İstanbul'daki o rutin hayatı veriyordu. Evet, orada yazılarla da renkli ve renksiz basın resimleri, tesipler ve bir sürü çevirilerle bir şeyler yaratmaya, hizmetler etmeye çabalıyordum. Ne var ki bütün bunlar epeyce önemli olmakla birlikte, önce işaret ettiğim gibi, cereyana bağlı tramvay arabasının Harbiye'den Fatih'e dönüp dolaşması gibi Bab-ı Ali denilen o rutinden kurtulamıyordu. Ne olacaktı? 3 sene kalebentlik işkencesini pir aşkına çektikten sonra beni hiç de tatmin etmeyen o rutin hayata dönecektim. O Bab-ı Ali yokuşu yetiştirdiği birkaç milletvekiline karşılık izbe odalarında nice varlıklara mezaristan olmuştur. Siyasete dalmak ya da şuna buna kavuk sallayarak dolgunca gelirli bir yere kapılanmak suretiyle o yazarlık, mezarlık hayatını terk edemeyeceğime göre bana o rutine döne döne çıkıp ölmek kalıyordu. Bunu bildiğim için kendimi bitmiş ve ölmüş sayıyordum. Bodrumlular haklıydılar. Ev ve Denizci. Kaymakam beni şehirde gezmeye davet etti. Bodrum'un eski bir belediye dairesi vardı. Külüstür bir binaydı bu. Onun önünde ulu bir çınarla gölgelenen, meydanın çevresinde kahveler, dükkanlar, bir han ve bir de cami sıralanıyordu. Cami yapılırken kıblenin yönünü bir hacıya tayin ettirmişler. Hacı da ben Mekke'deyken Kabe tam evimizin önündeydi. Kabe'nin arkasından da güneş doğardı demiş. Onun için caminin kıblesini hemen hemen doğuya yöneltmişler. Birçok Müslüman kıblesi bozuk diye o camide namaz kılmazdı. Çınarı kestiler sonra. Ben bir okaliptüs diktim. Caminin musalla taşını kökleriyle her yıl bir karış kaldırıyor diye 30 küsür metre boyundaki ağacı da kestiler. Belediyenin önüne vardık. Orada kimi memurlara takdim edildim. Kahvenin birinde oturduk. Serbesttim. Aylardan beri muhafaza altında karakol gibi, koğuş gibi yerlerde yatmıştım. Artık öyle yerlerde yatmayacaktım. Cami meydanımı, belediye meydanımı, o meydanda o gün oturduğumu görmüş olanlar yıllarca sonra oradaki halimi anlatırlardı. Etrafa bakınıyordun. Şaşkın bir halim vardı ve yüzünden belliydi ki her gördüğün insan yüzünde ve insan bakışında insanca bir sempati arıyordun. Demek ki ondan uzun zaman yoksun kalmıştın diyorlardı. Bodrum'da o zaman topu topu bir tane polis vardı. Beni evine gece yatısına davet etti. Bu öneri karşısında tüylerim diken diken oldu. Oysa çok iyi bir adamdı o. Misafirperverliği dolayısıyla beni evine çağırıyordu. Bense o geceyi bir başıma dağda geçirmeyi tercih ederdim. Orada kaymakama bir ev kiralamak istediğimi söyledim. Deniz kıyısında 4 odalı bir ev varmış kaymakam. Onu gidip görelim. Hoşunuza giderse hemen kiralarız, dedi. Deniz kenarında ev. Ne tılsımlı laf. Odası ister 4, ister 2, ister hiç olsun, şimdiden kabulümdü. Feleğin yüzü mü, yoksa benim içim mi sevinçle güldü, doğrusu bilemiyordum. Bodrum'a geldiğim akşam, kendi evinde yatacağım demekti bu. Kaymakam kulağıma eğildi. Hemen kabul etmeyin, kira parasında indirim yapsınlar, dedi. İşte bu hoşuma gitmedi. Ya 50-60 lira kira isterlerse? Çünkü cebimde o kadar para yoktu. Bunun için geceyi handa, hamamda geçirmek gerekti. Oysa evi kiralayabilsem bir başıma kalırdım. Daracık, kaldırımlı bir sokağa daldık. Öylesine dar bir sokaktı ki yüklü bir eşek güç geçebilirdi buradan. Oradan ikişer olarak yürüyorduk. O sokaktan kıyıya paralel uzanan bir sokağa geldik. İçim açılıyor. Oh! Bir de evin kirası cebime göre olsa. Hava kuru ve hafif, kendiliğinden aydın gibi. İçimden, buranın her günü böyleyse günün ve aydınlığı ne olduğunu görmek için buraya gelip oturmalı diyorum. Altın bir akşam anıydı. Kumrular havalandıkça kanat şakırtıları boşanan bir alkış selini andırıyor. Kırlangıçlar altın ışıkta cıvıltı girdapları doluyorlar. Sağımızda, solumuzda evler hep kireçle tertemiz badanalı. Hepsi kalıp kalıp kübik. Mimari süse, bana bak diyen cici biciye yeltenen yok. Düz çizgiler ama göz alıcı bir surette beyaz. Sanki mantıklı görüntüler. apaklıkları koyu gök mavisini ustura gibi kesiyor. Çizgide Bizans kararsızlığı, buğululuğu yok. Başka bir dünyadayım, apaydın bir dünyada. Ama pencerelerde saksı saksı, teneke teneke fesleğen karanfil, şebboy ve başka çiçekler. Kimi evlerin sağından, solundan ya da arkasından hurmalar, yemyeşil fıskiyeler gibi havaya fışkırıyor. Bunlar rüzgarda su gibi fışıl fışıl. Açık kapılardan ara sıra avlular görünüyor. Tabandaki geniş kayrak taşlarının aralıkları beyaz badanalı. Deniz rüzgarı serin serin tuzlu. Beyaz memleket. Birkaç ev ötede bir darbuka inliyor. Bir kadının söylediği türkünün baş sözü, şah boylum. Daha sonrası altın havaya, kırlangıç vücutlusuna ve darbukanın uğultusuna karışıyor. Hangisinin hangisi olduğu belli değil. Bu muydu sürgün yeri Bodrum? Yerlerin iki dükkan bir fırın dedikleri yer. Belki Bodrum'la fırın sözleri kuvvetli zorlamalar ve tekmelerle kafiyece birbirine denkleştirilir. Ama bu diyarla o sözler cennetle cehennem gibi. Canım canım yer ilk bakışta kendini öyle veriyor ki insan gönlüne. Bize karşı gelenler kaymakamı saygıyla selamlıyorlar. Biz yavaş yavaş yürüyoruz sallana sallana. Sözde ağırbaşlılık, tedbir ve yüksek makama uyan bir yürüyüş bu. Oysa ki ben ta Milas'tan yürüdüğüm halde şu deniz kıyısındaki eve koşa koşa gitmek istiyorum. Bana söylenen her cümleye uygun bir cevap formülü buldum. Cümle bitti miydi? Bir kafa sallıyor, bir evet efendim diyor, bir de gülümsüyordum. Bu üç şeyi birden yapıyordum. Sövmezlerse hatırım kalır, ben yine bu üç şeyle cevaplayacağım. Er geç varılacak yere varılır ya. Nihayet evin önüne, yani sokak tarafına geldik. Evin önünde koca bir çınar pırıl pırıl. Ben evi görünce hemen kiralayacağımı söyledim. Evin sahibi yandaki gazinodaymış, geldi. Kaymakam onun kulağına bir şeyler söyledi. O da kaymakama bir şeyler söyledi. Kaymakam bana döndü, ciddi bir yüzle, 25 diye başladı. Ben sözün alt tarafını dinlemedim. Cebimde 27 mi, 28 lira mı ne vardı? Hemen davranıp 25 lira çıkardım, verdim. Kaymakam bana acaba oynattı mı diyen bir bakışla baktı. Aynı zamanda Cevat Bey, kira 25 kuruş dedi. Bu sefer ben kaymakama oynattı mı diye baktım. Sahiden de kirası 25 kuruşmuş. Kutu gibi beyaz badanalı bir evdi burası. Alt katta iki, üst katta iki odası vardı. Her katın birer odası, iki penceresiyle denize, birer odası da yine iki penceresiyle karaya, yani sokağa bakıyordu. Evin solunda bir avlusu vardı. Sokaktan avluya, avludan da eve giriliyordu. Avlunun tabanı kayrak taşlarıyla döşeliydi. Sokağa açılan kapının tam karşısında denize açılan bir kapısı daha vardı. Evin avluya açılan kapısının yanı başında bel boyu duvar bilezikle çevrili bir de kuyusu vardı. Kuyudan avlunun sokak kapısına kadar 1 metre yükseklikte duvarla ev duvarı arasına toprak doldurulmuştu. O topraktan bacak kalınlığında bir asma avluyu örten çardağı zümrüt yapraklarla kapladıktan başka bir koluyla evin köşesini dolanarak sokağa çıkıyor ve evin üst kattaki bir balkonunu sardıktan sonra da çınara karışıyordu. Ben 25 kuruş vermeye utandım. O kadardır dediler. 6 aylığı birden verdim. Ev sahibi 2 anahtar sundu bana. Biri avlu, öteki ev kapısınınmış. Avlunun denize açılan kapısının anahtarı yoktu. Oturduğum sürece anahtarları hiç kullanmadım. Kapıları açık bırakıyordum. Zaten Bodrum kilitsiz, anahtarsız bir yerdi. Ne hırsız ne de hırsızlık vardı burada. Hemen jandarma dairesine bir adam koşturdum. Nebizade Hamdi Bey'in Ankara'da verdiği şilteyle Üsküdar'dan beri taşıdığım çantayı getirecekti. Ben avluya girdim, sokak kapısını kapadım. Avludan denize açılan kapıyı açtım. Halikarnas balıkçısı. Hey! Açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi. Batı göğünde günün ufka veda edişi turuncu ve kıpkızıl çizgiler çekmişti. Onların üstünde Bodrum Kalesi kapkara bir silüet keskinliğinde yükseliyordu. Kıyıda beyaz evler pembeleşmiş, denizin mavisi de koyu menekşe olmuştu. Dalgalar eve doğru gelirken tepeleriyle güneşin son ışığını kaplıyorlar, uçlarından kırmızı kırmızı kıvılcımlar savurarak kapının iki adım ötesini pembe köpükleriyle yalıyorlardı. Köpükle kapı arasında kum ve gümüş teller gibi parıldayan kuru yosunlar vardı. Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimdeki hayranlık, gönül açıklığı, şükran, kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım. Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm. Üstüme başıma avuç avuç akıttım. O deniz, o adalar güzellikte en aşırı hayalin cennet diye göz önüne getirebileceğinden bir kat daha güzeldi. Hele o berrak gök, uzaklıklarda ne uysaldı. Denizi, asma yapraklarının fısıltısını duyuyordum. Burada ölmeyecek kadar kuru ekmek ve suyla yaşamak mutluluğunu özlüyordum. Dizüstü düşmek, bir çeşit fırlamak, havalanmaktır. Bağbali yokuşunun boyunduruğuna vurulmuş olan Cevat, boş bir kalıp olarak yerde yığılı dururken, onun ortasında, içinde sanki 1 milyar kuş sevinçle cıvıldaşarak, Halikarnas balıkçısı irkilip dikilmeye koyuluyordu. Yerde bir kalıp kalıyordu. Onun içinden başka bir insan kalkıyordu. Yıllarca İsviçre'de yapılan Longines ya da Omega marka sağlam saatlere ve gün doğumu ve batımıyla ölçülen zamana göre Üsküdar'dan 6 ay önce ayrılmıştım. Oysa ki yalan. Yerden kalkan balıkçı Üsküdar'dan binlerce yıl önce ayrılmıştı. Üsküdar çarşısından omuzları çökük olarak geçen adamdan ta o kadar uzaktı ki. Oydu ama tepeden tırnağa yepyeni. Yarı arı, yarı kelebek bir yaratık vardı. Kurtken boşluk ve karanlıklarda emekler sürünür, koza olur. Kurt olarak izbelerde çabalayıp debelenen yaratık, kozadan çıkar, güneşe mavi çakışlı kara kanatlar açar. Solur gibi gövdesine yaratılış rüzgarlarını çeker, kabarır. Sonra dosdoğru güneşe vız diye ok gibi uçar. Tanıdım, tanıdım işte o, o. Orasını ta erken çocukluğumdan tanıdım. 3,5 yaşımdayken babam Atina'da büyükelçiydi. Faleron'da, hafızamın dünyaya ilk göz açtığı çağda, o denizi görmüştüm de apansız güçlü bir tokat yemişim gibi dünya ta ayak uçlarıma kadar fısıldıyordu. Uyandım, hem de pir uyandım. Kaç yıldır bir vakitler şimşek gibi gördüğüm bu dünyanın özlemini çekip duruyormuşum da farkında değilmişim. Şiddetli bir içgüdüyle avludan dışarıya fırladım. Aceleyle bir dükkana koştum. Bir büyük su kovasıyla bir kuyu ipi aldım. Avluya seyirttim. Kuyudan kova kova su çektim. Kovalar dolusu suları cömert cömert kayrak taşlarına savurdum. Denizden doldurdum, savurdum. Kuyudan doldurdum, savurdum. Gene denizden, gene kuyudan fışıl fışıl savurdum. O dakikada biri karşıma çıkıp da, yahu sen deli misin, bu suları niye savurup duruyorsun böyle dese, mutlaka ben adama acaba deli midir diye bakar, görmüyor musun suları savurmayıp da ne yapayım? Gönül suları bunlar, elimden şimdi avluya savurmak geliyor. Taşlar sulara kansın, elimden gelse ta göklere, yıldızlara savuracağım. Serin serin, gözleri açılsın da neşeyle gülsünler. Yollu gönül cevabı verirdim. O kayrak taşları, o evin duvarları, o deniz kıyısı, orada olduğu olasıya böyle şey görmemişlerdi herhalde. Belki döktüğüm sular bir özgürlük duygusunun sonucuydu, belki bir yaratma özdeyişinin simgesiydi ya da bir eskiyi, bir işi, bir karanlığı yıkma arzusu. Belki de bir şükran ödevi ya da bir kendini verme, bir gönülden kopma, gönülden akmaydı bu. Yaratıklarda an olur, hiç akıl ve mantıkla açıklanmayacak esrarengiz davranışlar olur. Yukarıda belki şuydu, belki buydu diye saydım, belki de o saydıklarımın hepsiydi. O su, savuruşumu en ufak ayrıntısına kadar hatırladığım halde, o akşam yemek yiyip yemediğimi hiç hatırlamıyorum. Suları kana kana akıttıktan sonra eve girdim. Pencere kapaklarını açtım. Her pencereden dışarıya baktıktan sonra gece yatacak yerimi tasarlamaya koyuldum. Üst katta değil, alt katta yatacaktım. Deniz tarafındaki odada ve denize açılan bir pencerenin dibinde. O sıralarda kapı çalındı. Şiltemi ve çantamı getirmişlerdi. Onları içeri aldım. Döşeğimi hazırlamak bir iş değildi. Şilteyi sermekten ibaretti. Onu da serdim. Sular artık kararıyordu. Gökte tek tük yıldızlar parlıyorlardı. Ne var ki açık pencerelerden vız vın diye sivrisinekler giriyordu. Bunca ay sonra serbest olarak yatacağım ilk gece sivrisinekler tarafından rahatsız edilmek istemiyordum. Evin dolapları vardı, onlarda ne var ne yok diye yokladım. Bir kör keserle bir tutam ip buldum. Yülen Amerikalı yapı şirketiyle Ankara'ya giderken, Amerikalılar sivrisinekten korunmak için boylarını biraz aşan iki dar cibinlik bez kesiyorlardı. O paçavraların biri duvara iliştiriliyor, öteki de yan tarafa. Baş köşeye geleceği için baş tarafa bir şey konmuyor, fakat ayak tarafına konan küçücük parçanın bir tarafı duvara, bir tarafı üste, bir tarafı da yana tutturuluyordu. Ben de evde böyle bir cibinlik yapayım dedim, bir dükkana gittim. Cibinlik dedim, anlamadı. Hasse mi, mermer şahı mı istiyorsunuz, dedi. Ben mermerden, taştan, şahı ne olduğunu ne bileyim. Hangisi inceyse onu istedim. Boyuma göre ölçtüm. Kesti, verdi. Eve götürdüm. Mermer şah mı, hasse mi, ne karın ağrısıysa, makas olmadığına göre, yerde kör keserle güm güm vurarak kestim. Saçak saçak tireler sarkıyordu. Varsın saksınlar. Bir çöp parçasına ip bağladım, diktim. Şiltenin üzerine kurdum cibinliği. Ertesi günü İstanbul'dan tel ile cibinlik istedim sivrisinek için. İstanbul'a telgraf, telli çengi sivrisinek için diye varmış. Annem mektubunda, telli çengi ile ne demek istiyorsun diye sorduydu. Artık sigara paketini, kibriti alıp deniz kıyısında şöyle bağdaş kurmak kaldı. Ev, yatak, cibinlik hepsi tamam. Gelsin yıldızlar, dalgalar. Orada birbiri ardınca sigaraları tellendirdim, durdum. Düşündüm. Geç vakit uykum geldi. Pencereden içeri hopladım. Usul usul şilteye uzandım, dalmışım. Bomba. Halikarnas balıkçısı evinde uyuyakoysun, sözü soğuk ve buzlu kuzey iklimlerinde yaşayıp ölmüş, fakat bir müzede gördüğü arşipele ait bir tabloyu hiç unutmamış olan Dostoyevski'ye bırakıyorum. Bir hikayesine Gülünç Adamın Rüyası adını vermiştir. Hamlet ne kadar Shakespeare'in kendisi ise Gülünç Adam da o kadar Dostoyevski'nin kendisidir. Rüyası da Dostoyevski'nin rüyasıdır. Ama mantığa gelmez kimi duyguları gülünç bulanlar çok olduğu için onların güleceklerini bilen Dostoyevski kendi rüyasına Gülünç Adamın Rüyası diyerek gülecek olanlara kıs kıs gülmüştür. O hikayeden hatırladığım tek tük cümleleri buraya kaydediyorum. Güneşin ışığı sıpsıcaktı. Hava bir cennet rüzgarı gibi büyülüydü. Arşipelin kıyısında bir odadaydım. Her şey aynı bizdeki gibi olmakla beraber her şeyde bir şenlik, gönül aydınlığı ve parlaklığı vardı. Zümrüt bir deniz kıyılarda uysal uysal fısıldıyordu. Bu kutlu ellerde oturanları gördüm. Güneşin evlatlarıydılar. Bu sevimli insanların gözleri sakin ve mutlu bir ışıkla parlıyordu. Yüzümden kederin izlerini sildiler. Yine Dostoyevski'nin en büyük romanım diye başlayıp da ölümü dolayısıyla bitiremediği Stavrugin'in İtirafları romanının kahramanı Stavrugin rüyasında şöyle anlatıyor. Bir rüya gördüm. Arşipelin büyülü kıyısındaydım. İşte orası insanoğlunun beşiğiydi. Orada her bakımdan güzel insanlar yaşamışlardı. Mutlu ve masum türküleri oralarda angılanıyordu. Denizdeki adalara harıl harıl yağan gün aydınlığı bu güzel insanların üzerine parlamakla seviniyordu. Orada bir hülya, bir rüya vardı. İnsanın her zaman özlediği, her zaman erişmesine savaştığı bir hülya. Öyle bir hülya, öyle bir umut ki insan onsuz yaşamaktan vazgeçemez ve onsuz ölmesini bile bilemez. İşte ben rüyamı görürken bunları hep yaşıyor ve duyuyor gibiydim. Uyanırken hala denizi, kayayı ve batan güneşin ufki ışıklarını görüyordum. Uyandığım zaman gözlerimi açtım. Ömrümde ilk defa gözlerim yaşlarla ıslaktı. İklim, hava, işte bu iklim, o hava. Uyuyordum. Rüyasız, dinlendirici, derin bir uykuydu bu. Birdenbire korkunç bir patlama, yani dev gibi bir güm. Bunun ne olduğunu okuyucularımın çoğu anlamazlar. Çünkü savaşta yeni başlarında bomba patlamış olanlar dışında tabii. Okuyucularımın çoğunun ta kulaklarının dibinde bomba patlamamıştır. Yer gök sarsıldı, pencereden içeri kum, çakıl taşı savruldu. Evin sıvaları patır patır yere düştü. Hasreden yaptığım cibinlik ortadan kayboldu. Ben takımıyla, yani şilteyle birlikte bir yana fırlatıldım. Gündüzden beri gördüğüm manzaralar, dağ, kıyı, deniz, orman, hep belli belirsiz olarak birdenbire topaç gibi başımda fırıl fırıl döndü. Bir yaman girdaba yakalanmıştım. Başım, kulaklarım çın çın ziller çalıyordu. Ortalıkta kükürtümsü, kekri bir sert koku vardı. Ta neden sonraya kadar uzaktaki adalar gök gürültüsünü birbirine aktarıyorlardı. Pencere önünde, yerde, duvarın dibinde yatıyordum. O duvarın dış tarafında, duvarın dibinde bir bomba patlattıklarını ertesi günü öğrendim. O patlayıştan ödüm koptu doğrusu. Hemen ayağa fırladım, üstümden başımdan kumlar, çakıllar, sıva parçaları yere döküldü. Hatırıma Hüseyin Cahit'in devrilen arabası ve o devriliş hakkındaki söylentiler geldi. Beni öldürmek istediklerini sandım bir an. Odanın iki penceresinden ateş edildiği takdirde beni vuramayacakları bir köşeye gidip çevreyi dinlerdim. Her an bir yaylım ateşi bekliyordum. Fakat ortada tam bir sessizlik vardı. Patlamadan 5-10 dakika sonra odanın içindeki bir ocak böceği önce korkak ve aralıklı, sonra hızlı hızlı tıpkı kuş gibi sık sık ötmeye başladı. Bir dikiş yüksüğünün içine sığabilecek kadar küçük olan bu uysal böceğin ne büyük cesareti vardı. Ben 80 küsür kiloluk koca adam orada korkup titriyordum hala. Ne hoştu. Böceğin adı yoktu. Mehmet, Ahmet diye. Ama işte rastlantı sonucu birbirimizin çağdaşıydık. Ben buraya o dakikada duyduklarımı yazıyorum. O hiçbir şey yazmadan yaratılış okyanusunun akıntısında göçüp gitmişti. Adı olsun ya da olmasın, onu hatırlıyorum. O anda yaratılışın sesiydi bu. İnsan her aşırı duygudan yorulur, ben de. Biraz ocak böceğinin yardımıyla. Korkmaktan yoruldum. Ocak böceği sesinin geldiği tarafa dönüp gülümsedim. Şöyle bir sigara tellendiresim geldi. Karanlıkta el yordamıyla giysilerimi buldum. Toz topraklarını silktim, paketle kibriti buldum. Ocak böceği boyuna cık cık edip duruyordu. Kibriti yakmazdan önce her mermiye sığınak olabilecek köşeme çekildim yeniden. Çünkü kibrit ışık yapacaktı. Ortada hedef olabilirdim. Sigarayı yakıp içmeye başlayınca yavaş yavaş sağa sola yürümeye koyuldum. Pencerenin önüne geldim. Bir kibrit yakıp dışarıya baktım. Kimse yoktu. Ne oluyoruz yahu? Odadaki toz toprak dökülmüş sıvalar olmasa patlamayı rüya sanacağım. Pencereye gidince oradan geceyi gördüm. Denizde çıt yoktu. Hafif bir yakamoz dolayısıyla sular ağrıyordu. Apaçık bir geceydi. Hani tarlaya kavun karpuz ekilir, kavunun biri koskocaman, biri de küçücük olur. Gördüğüm gece, gecenin azmanı bir deviydi. Kimi İstanbul geceleri küçük şeylerdi. Buysa açık geceydi. Dört tarafı kıskıvrak kapalı, avuç kadar gece değil. Bu yıldızlar okyanusundaysa, değil avucum, ben kendim bir toz parçası bile değildim. Yıldızlar çakışıp kıpraşıyorlardı. Bir yıldız kaysa, yıldız kalabalığı arasında geçecek yer bulamayacak. Kulağımla neredeyse işiteceğim çatırtılarını. Böyle geceye başlangıç olarak bando diye Wagner'in bütün davulları, kontrbasları az gelirdi doğrusu. Olsa olsa o deminki patlama gerekti. Bir gürültüler kıyametini göklere savursun. Kollarımı açtım. Kollarımın uçları sonsuzluğa varsa bile geceyi bağrıma çekemeyeceğim. O beni sarıyor. Yaşasın koca gece. Hemen giyindim, pencereden dışarıya kıyıya atladım. Hem gezmek hem de biraz önceki patlamanın ne olduğunu öğrenmek üzere kıyı boyu yürüdüm. Azmakbaşı olduğunu sonradan öğrendiğim yere geldim. Oranın bir yanı deniz, öbür yanı da hurma, zeytin ve zakkumlarla örtülüydü. Gün, daha doğrusu gece kızarmaya koyuldu. Gecenin kenarınca şafağın kıpkızıl ateşi harıl harıl taşıp akıyordu. Öyle ki gözleri görülen renk kulakta derin bir inilti halinde vın vın ediyordu. Gün doğuyordu. Bodrum'daki ilk bilinen dündü. Dünü kim bilmez? Ama ben uzaktan bir geçmişten geçip geldiğimi duyuyordum. Ama ayrıldığım yerlerin takım taklavatından, pılı pırtısından, çanak çömleğiyle oturandan vazgeçmeyerek sokakta geçip giden ve eski yeri yeni yere taşıyan bir göçmen arabası gibi değil. İçimden bir şeyler kabarıyor, dimdik bir şey. Nasırlanarak katılaşmış ve duygusunu kaybetmiş ölü derileri çatlatıp doğan bir şey bu. Derin ve karanlık bir kuyudan yavaş yavaş ışığa yükselen bir baş gibi. Çevremdeki dağlar kıpkırmızı başlar kaldırdılar. Gök gürültüsünü andıran bir ışık dağdan dağa geçti. Yeryüzünün karanlığından gün kıpkırmızı yaratılıyordu. Çıt yoktu. Derken önüme upuzun bir kayık, onlara piyade dendiğini sonradan öğrendim. Bu at o uçucu teknelere hiç de yaraşmaz. Kayıp geldi. İkişer ikişer yan yana duran altı balıkçı, ayakta elleriyle, göğüsleriyle ite ite kürek çekiyorlardı. Her itişte çıprak ayakları forsların üzerine şırak şırak diye vuruyordu. Kürekler kronometre gibi düzenli şu şu'larla denizi öttürüyordu. Hiçbiri yanı başındakine bir laf söylemiyordu. Birdenbire altısı da birden rak diye dimdik durdular. Hiçbirisi duralım dememişti. Kayık aldığı hızla kırmızı zemin üzerinde kendi kendine kayıyordu. Dümen izince küçük kırmızı boncuklar diziyordu. Bütün gözler tam yerindeydi. Yüzler doğan ışıkta kıpkırmızıydı. Şafak cam gibi denizde angılanarak ikinci bir şafak yarattı. Kayık göklerde, boşlukta tan ışığında ilerliyordu. Kayık kıyıdaki bir evin ardında kayboldu, yavaş yavaş. Bu denizi, bu ağaç gövdesini ben ne zaman, nerede gördüm de şimdi tanıdım diye kendi kendime sorasım geliyordu. Maskeler ağaçlardan, adalardan, o kayıkçıların yüzlerinden düştü. İnsan adaya, adı ağaca yapyakın geldi. Sanki hep birbirine, bunca yıl karanlıkta niye saklandın derler gibime geliyordu. İnsan ağaç ve deniz oldu. Ağaç da deniz ve insan oldu. Körebe oynayıp da tuttum demeye ne gerek var? İşte ışık, hepimiz meydandayız. Şafak Bey'in bu kadar gezinti yeter diye düşünerek eve döndüm. Kapı açıktı. Kapının önünde duruyordum. Sağdaki, soldaki ve önümdeki yoldan sırtlarında çuvallar, sandıklar taşıyan insanlar peydahlandı. Beni kapıda görünce korkuyla gözleri fal taşlarına dönüyor ve hemen kalgıya kalgıya geldikleri yöne kaçıyorlardı. Biraz önceki patlamadan sonra o insanların hali garibime gitti. Ne oluyorduk? Ne oluyordu? Ne oluyordum? Bu esrarengiz davranış neydi? Ben umacı değildim. Oysa yanaşsalar onlara patlamayı soracağım. Kaçanın birinin peşine düştüm. Selamun aleyküm, dur yahu diye bağırıyorum. Ben dur yahu dedikçe o hızlanıyordu. Oysa geceki patlamayı onun ve bütün Bodrum'un, hatta Leros adasına kadar 12 adanın duymuş olması muhakkaktı. Ben koştum, o koştu. Baktım durmayacak, vazgeçtim peşini kovalamaktan, yine eve döndüm. Artık tek tük geçenler oluyordu sokaktan. Hepsi de şehrin göbeği olan kale tarafına gidiyorlardı. Kimisi selam veriyor, kimisi vermiyordu. Öyle acayip şeyler olmuştu ki geceden beri o yolculardan birkaç saat önceki patlamanın nedenini sormaya korktum. Olur ha, sorunca belki kıyamet kopardı. Neyse, bir gün önce bana tanıştırılan memurlardan birisi evin önünden geçiyordu. Selam sabahtan sonra ona, dün gece bu evin önünde bir patlama oldu, neydi acaba diye sordum. Ha, şu dün geceki güm mü? Bombaydı o, önemsiz şey, dedi. Bomba? Önemsiz? Nasıl olur? Efendim, kaçakçılar gece deniz kıyısında kaçak eşya çıkartıyorlardı. Bu ev çoktan beri boştu. Evde kimsecik yok diye evin dibine koymuşlardır o bombayı. Amaç kolcuları oraya çekmektir. O zaman kaçakçılar eşyayı denizden rahat rahat kıyıya çıkarırlar. Ama artık kolcuların gözü açıldı. Bu oyuna pek gelmezler. Ben o sabah siftah olarak bir bakıma geziye çıktım. Sonradan anladığıma göre şehrin iki kavis teşkil eden iki limandan birisini kıyıya almışım. Çıkıp yürüdüm, arkama dönüp baktım, peşimi kovalayan yok. Sakin şehir, kıyı boyu yan gelmiş, büsbütün uyanmamış, uyuyordu hala. Şehri biraz da Afrodit'e benzettim. Sabahın erken saatlerinde denizden bembeyaz doğuyordu. Güneş sanki onun kollarıyla tutuyor ve denizden çıkarıyordu. Şehirden ışıkla birlikte tuzlu bir parıltı sızıyor. Denizden çıkan gövdeden suların aktığı gibi. Kimi denizciler ister denizde ister karaya çekilmiş olsun konserve kutularıyla kayıklarına su çarpıp ıslatıyorlardı ki kayık kaplamaları güneşte açılmasın. Yine kat kat kireçle çırpılmış küçük, bembeyaz, tertemiz evlerin aralarında zeytinlerin gümüşüsü, keçi boynuzlarıyla portakalların körpe yeşili ve koyu tirşesi, şurada burada da testi toprağının mercan kırmızısı görünüyordu. Ağaçlardan kar tipisi gibi kelebekler savruluyordu. Denizse yol yol zümrüt yeşili, leylaki, mavi, uzakta da mordu. Ayna deniz üzerinde, ağaçların ve beyaz evlerin angısı titriyordu. Kale yanına vardıktan sonra eve döndüm. Artık şehir tamamıyla uyanmıştı. Kadınlar deniz kıyısındaki evlerin eşiklerine ve kumlara küme küme bağdaşmışlar. Öteye beriye devrilmiş kar beyaz mermer sütunların üzerinde renkli giysileriyle bir güneş ışığına dizilmişe benziyorlardı. Çocuklar yaylım yaylım, ışıktan oklar halinde zümrüt denize fırlıyorlar ve denizleri de, kahkahalarını da çın çın öttürüyorlardı. Gün artık her yanda mavi bir nurdu. Öyle mavi ki, insan maviyi toplamak için avucunu göğe açacak ve elini yanaştırıp bakınca avucunun mavileşmediğine şaşacak. Dev gibi göklerin ve denizlerin bu yurdunda berrak mavi ışık da iliklerine işliyor insanın. Işığa baktıkça kendi kendime, acaba saydam mı oldum, gölge savmıyor muyum yoksa diye ardıma dönüyorum. Kendi açık mavi gölgemi görünce, ben de saydam bir mavi oldum galiba diyordum. Asıl tuhafı, bu yer bana hiç de yabancı gelmiyordu. Sanki ezelden beri beni bekliyordu. Benim elimde oranın pulu damgalı tapusu yoktu. Ama orası, bütün engin çevresiyle, dağları ve denizleriyle kendini tamamıyla bana veriyor ve beni de tamamıyla kendine alıyordu. Orada kaldıktan 5-10 gün sonra öyle oldu ki hiçbir kuşluğu yastık oranın en katı taşı kadar yumuşak gelemezdi bana. Belki de bana vahşi denecek. Ne denirse densin ben buraya düpedüz gerçeği yazıyorum. Gazino, çardak altı kahveleri. Beni görür görmez sırtlarında çuvallar ve sandıklarla kaçanların sırları birkaç gün sonra aydınlandı. Onlar sabah erkenden sokaklarda dahi kimse yokken evden eve kaçak eşya aktarıyorlarmış. Beni görünce memur sanmışlar ve korkup kaçmışlar. Her gün şehri enine boyuna gezdim. Öyle ki 5-6 gün sonra Bodrumlu sayılabilirdim. Şehrin çeşitli mahallelerini sırası geldikçe anlatacağım. Bir yere yeni gelenler, ilk günleri oralıların kılavuzluğuna başvurmak ve onlarla konuşmak zorunda kalırlar. Benimle ilk konuşmak isteyenler, oraya memur olarak gelmiş olanlardı, çünkü ben bir efendi sayılıyordum. Evime bitişik, Gazino denilen bir kahvehanenin bulunduğunu daha önce yazmıştım. Akşamleyin daireler kapanınca, memurların hemen hemen hepsi orada toplanırlardı. Kahvehanenin bir yanında kaymakam ve memurlar, bir yanında da esnaf, rençber ve denizciler otururdu. Tiyatrolarda mevki koltuklarıyla daha ucuz yerler birbirinden nasıl ayrılırlarsa, bu iki takım müşteriler de öyle kesin sınırlarla bölünmüştü. Gazinoda yalnız koltuklar yoktu, hasır sandalyelerle peykeler de vardı. Gazinonun iki bölümünde de tavla, iskambil, dama ve domino oynanırdı. Ben satrançtan başka oyun bilmediğim için parti üzerine parti tavla ya da iskambil seyretmek zorunda kalınca sıkıntıdan patlardım çoğu zaman. Yüksek sesle şeşbeş, sebai dü diye pulların oynanmasını ya da iskambillerin masaya şaklatılması dışarıda güneşte masmavi yanan deniz dururken çekilmiyordu doğrusu. Vakit öldürüyoruz diyorlardı. Kimin haddine düşmüş vakti öldürmek? Vakit onu yaşatmayı bilmeyenleri öldürür. Bitkileri, insanları, imparatorlukları, uygarlıkları, çağları hep yok eder. Galiba onun için pek eskiden en büyük tanrıya her şeyi var eder, yok eder anlamına Kronos dediler. Subjektif hayatları olmayanlar, gönüllerini harekete kışkırtmak için objektif, yani bir dıştan dürtüye ihtiyaçları vardır. Gönül davranışı için ortada bir neden yoksa, o zaman iskambil mi, tavla mı, her neyse, onu bir amaç sayar ve birkaç saat süresince bir nevi erzas hayat sürer. Bunlarla konuştum ama söz konusu hep Bodrum'da hayat yok ya da Bodrum gibi yerde yaşanır mı gibi şeyler olurdu. Hayat yok diyenler galiba kadınların sokaklarda yatıp buyurun diye bacaklarını kaldırmalarını istiyorlardı.